Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Hidayet Hadisi.
Değerli dinleyicilerimiz, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bilindiği üzere bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Buna göre de her bölümde bu büyük insanlardan inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içeren hadisleri ve bu hadislerden çıkarılan dersleri sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Bugün acele etmek ve aceleci olmakla ilgili hadis ve rivayetleri gözden geçirmek istiyoruz. Acelecilik, İslami kaynaklarda sabırlı olmamak ve işlerde düşünceli hareket etmek anlamına gelen acele kavramı gibi kavramlarla tanımlanır. Acele etmek ve aceleci olmak, insanları bir amelin ön hazırlıkları tamamlanmadan ve işe kalkışmaya yöneltir. Bu iş bir meyve yetişmeden ve kullanılabilir hale gelmeden önce toplamaya benzer ya da bir tarım arazisi hazırlanmadan önce içine tohum serpilmesini ve sonuçta tohumların heba olmasına veya hasadın azalmasına yol açmasına benzer. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor: "Bir işin zamanı gelmeden önce o işi yapmaktan ve işleri zamanı geldiğinde yapmamaktan kaçının."
Acele etmek ve aceleci olmanın birçok olumsuz tesiri vardır ki en önemlisi yapılan işte hata yapma payının artmasıdır. Zira biraz önce de anlatıldığı gibi işlerde acele etmek birçok durumda o işe tam musallat olmamak ve o işe karşı cahil olmaktan kaynaklanır. Nitekim bu yüzden yapılan işte hata payı artar. Aynı oranda olumsuz sonuçlara yol açacak davranışlara sebebiyet verir. Birçok durumda acele etmek ve aceleci davranmak insana zarar verir ve hüsrana uğratır. Bu yüzden Allah Teala İsra suresinin 11. ayetinde acele etmek ve aceleci olmak gerçek zarar veya faydayı tespit etmekte hataya yol açtığını buyurur ve insanları bu konuda uyarır. Thank you.
Müfessirlere göre insan her zaman aceleci olmuştur ve aceleci olduğu için hayır ve şerrini aynı görür ve her ikisinin peşinden gider. Bu durumda insan hataya düşer ve ideal hedefine ulaşamaz. Buna göre İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem de acele etmenin insanın helak olmasına yol açtığını belirterek şöyle buyuruyor. İnsanları helak eden şey aceleci davranmalarıdır. Eğer insanlar aceleci olmasaydı hiç kimse helak olmazdı.
Şeytanın insanı kandırmak için ahlaki özellikleri ve taktiklerinden biri acele ettirmektir. İslam peygamberi bu konuda şöyle buyurmakta. İşlerde acele etmek şeytanın işidir ve işlerde tepkinli hareket etmek Allah-u Teala'dandır. Şeytanın işi insanı acele ettirmektir. İnsanın aceleden yoğrulan nefsi de bir iç düşman olarak dış düşman olan şeytanla el ele verir ve insanı kandırır ve öyle bir durumla karşı karşıya getirir ki incelenerek yapılması gereken bir işte acele ettirir, böylece insanın doğru karar vermesini engelleyerek saptırır.
Bir konuya aşırı derecede merak sarmak, bir işe yüzeysel yaklaşmak ve heva ve hevesin esiri olmak, insanı işlerde bir nevi aceleci davranmaya yönelten durumlardır. Alışverişte, ev alım satımında, araç alım satımında veya izdivaç gibi önemli bir durumda veya iş ortağı edinmekte acele etmek, insanın başına birçok dert ve sıkıntı açabilir. Çünkü yüzeysel ve aceleci davranmak hakikatlerin aşikar olmasını engeller. Aceleyle verilen kararlar insanı sorunlarla ve başarısızlıklarla karşı karşıya getirir. İmam Ali aleyhisselam acele etmek ve aceleci davranmanın akılsızlıkla eş anlamlı olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Bir işe yapma gücüne kavuşmadan kalkışmak ve fırsatı kaybettikten sonra gevşemek akılsızlık işaretidir. İmam Cevat aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Üç şey vardır ki uyduğunuz takdirde pişman olmazsınız. Bunların birincisi acele etmekten ve aceleci olmaktan kaçınmaktır.
Doğal olarak acele etmek çirkin sıfatlardan biridir. Fakat unutmamak gerekir ki hayır işlerinde hızlı ve iğmeli davranmakta bir işi alelacele yapmak arasında büyük fark vardır. Çünkü acele etmek ve aceleci davranmak ve bir işin detaylarını incelemeden yapmak çirkin bir sıfattır. Fakat bir işin tüm detaylarını inceledikten sonra yerine getirmesi için beklememek gerekir. Nitekim Allah-u Teala da Ali İmran suresinin 133. ayetinde bu konuya vurgu yapmıştır.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yüce Allah yapılmasında acele edilen hayır amelleri sever. Bazen insan hayır bir ameli yerine getirmek için niyetlenir. Fakat geciktiği için veya eşi dostu haberdar olduğu için hayır amelini yerine getirmekte kuşkuya kapılır ve sonuçta o ameli yerine getiremez. İmam Sadık aleyhisselam ise hikmetli bir nasihatinde şöyle buyuruyor. Hayır bir ameli yerine getirmeye karar veren kimse acele etmesi gerekir. Zira geciktirdiğiniz her hayır amele şeytan hile karıştırmaya çalışır. İmam Sadık aleyhisselam bir başka yerde babası İmam Bakır aleyhisselamdan naklen şöyle buyurur. Ne zaman iyi bir amel için niyet ettiysen acele et. Çünkü ileride ne olacağını bilemezsin.
Değerli dinleyicilerimiz, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sağlık turizmi.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Turizmi adlı seri sohbetimizin 3. bölümünde tekrar sizinle birlikteyiz.
Bu bölümde İran'ın Göz Hastalıkları Hastanesi, Farabi Hastanesi'ni sizlere tanıtacağız.
Göz hastalıklarının tedavisi bilimi İran'da uzun bir geçmişe sahip olup, eski İranlı bilim adamlarının eserlerinde de izine bolca rastlanmaktadır. 854 ila 925 yıllar arasında yaşayan ünlü İranlı bilim adamı Muhammed bin Zekeriya Razi, El-Havi adlı kitabının ikinci kısmında yüzyıllar boyunca referans gösterilecek bir tıp ansiklopedisini kaleme alarak göz hastalıklarına da değinmiştir. Razi, göz bebeğinin ışığı yansıttığı gerçeğini tanıtan ve de travma hastalığında korneanın parlaklığı meselesinin farkına varan ilk bilim adamıdır. Onun El-Havi adlı eseri, Avrupa'da yüzyıllar boyunca en önemli tıp kaynaklarından sayılıp 20. yüzyıla kadar çoğu Avrupalı üniversitede referans kitap olarak okutulmuştur.
Bilim ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak göz hekimliği dalı da büyük atılımlar yaşadı. İran ise son 10 yıllarda bu alanda büyük başarılar elde edip tecrübeli ve profesyonel kadro yetiştirdi. Usta doktorların yetiştirilmesinin yanı sıra gelişmiş tıbbi teçhizatın ve altyapının sağlanması ile İran göz hastalıklarının tedavisi alanında dünyada öncü ülkeler arasında kendini özel bir yer açabildi. Bu arada başkent Tahran'da bulunan Farabi Göz Hastanesi de bu doğrultuda en büyük yükü ve görevi üstlenmiş oldu. Bu hastane sadece İran'ın değil, tüm Batı Asya bölgesinin önde gelen göz hastalıkları kutuplarından biri sayılır.
Farabi Hastanesi İran'ın en eski hastanelerinden olup yapım tarihi 1921 yılına dayanmaktadır. Kuruluş tarihinden yaklaşık 20 yıl sonra yani 1946 yılında İran Göz Hekimliği Merkezi de 13.102 metrekarelik bir alanda bu hastanenin bulunduğu ortamda inşa edildi. Bu merkezde göz hastalıklarına ayrılan özel kurslar düzenlendi. Bu kurslar genelde 3 yıllık olarak düzenleniyordu. Tıp fakültesini bitirenler bu kurslara katılıp bilimsel ve pratik kabiliyetlerini arttırıp kursları başarıyla bitirmelerinin ardından göz hastalıkları uzmanı olarak göreve başlıyorlardı.
İran göz hekimliği alanındaki etkin şahsiyetlerden biri de merhum Profesör Muhammed Kuli Şems'tir. Bu büyük şahsiyet İran'da trahoma hastalığının köklerinin kazınmasında büyük çabalar göstermiştir. 1957 yılında tıp alanındaki büyük şahsiyetin emeklerinden dolayı Farabi Hastanesi'nin ameliyat odasına onun adı verildi. Profesör Şems, İran'ın göz hekimliği babası olarak İran'da ilk kornea naklini 1934 yılında Farabi Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirdi.
Tahran Farabi Göz Hastalıkları Merkezi kurulduğu ilk dönemlerde göz hastalıklarının yanı sıra kulak, burun, boğaz hastalıkları bölümü, eczane ve laboratuvarlardan oluşan 120 yataklı bir hastanesi vardı. Daha sonra ise bu hastanenin yatak sayısı 120'ye yükseltildi. İslam İnkılabı'nın 1979'da zafere kavuşmasının ardından hastanelere daha iyi hizmet verilmesi ve de hastanenin genişletilmesi için yeni binalar da eklendi. Buna göre 1987 yılında 23.000 metrekarelik alanda yeni bir binada inşa edilip eski binalarla birleştirildi.
Günümüzde ise Farabi Hastanesi'nin donatılması ve genişletilmesine verilen önem sayesinde bu hastane artık Batı Asya bölgesinin en büyük göz hastalıkları hastanesine dönüşmüştür. Böylece geçmişte İran'da yapılamayan göz ameliyatlarının çoğu artık İranlı doktorlar tarafından başarıyla yapılmaktadır. Bu sayede artık İranlı hastaların da ülke dışına gitmesine hacet kalmamıştır. Sohbetimizin devamında ise sizleri bu hastanenin verdiği hizmetler ve sağladığı imkanlar ile daha yakından tanıştıracağız.
Farabi Hastanesi bir devlet kurumu olarak hükümetler tarafından yönetiliyor. Bu yüzden bu hastanede verilen hizmetlerin fiyatları uygun bir seviyededir. Bundan dolayı da ülke çapından ve de komşu ülkeler hatta kimi Avrupalı ülkelerden bile hastalar burada tedavi görmek için Farabi Hastanesi'ne başvururlar. Bu hastane parlak geçmişi ve de kaliteli hizmetleriyle ülke içi ve dışında saygınlık kazanabilmiştir. Farabi Hastanesi artık dünyanın göğüs hastalıkları alanındaki en gelişmiş ve en donanımlı hastanelerinden olup doğal olarak Batı Asya'da da en ilgi çeken sağlık merkezlerinden biri haline gelmiştir. Farabi Hastanesi hali hazırda 227 yataklı olup yönetim kurulunda 57 öğretim üyesi faaliyet göstermektedir. Bu ekipte 80 yardımcı operatör ve 16 uzman doktor da faaliyet yapıyor.
Bu hastanede farklı bölümlerde hizmetler verilmektedir. İleri teknoloji imkanlar ve donanımlara sahip lazer bölümünde 2 ameliyat odası ve 2 de refraktif bozuklukları, keratokonus kornea dikleşmesi cerrahi kliniği, görüntüleme ve refraksiyon odaları mevcuttur. Bu hastanenin önemli bölümlerinden biri de kök hücreler birimidir. Bu birimde tedavi için gereken hücreler ve kök hücreler saklanır ve hatta kolonlanır.
Aslında Farabi Hastanesi kuruluşundan beri komşu ülkeler özellikle de Arap ülkelerin ilgisini çekmiştir. Bu doğrultuda bölge Arap ülkeleri doktorları uzmanlık kazanmak için bu hastanenin doktorları ve operatörleriyle danışıp hatta bu alanda tecrübe kazanmak için bu merkezde eğitim süreçlerinden yararlanıyorlar. Bu talepten dolayı Farabi Hastanesi de yabancılara daha hizmet verilmesi için yabancılara hizmet bürosunu kurmuştur.
IPD ile anılan Yabancılara Hizmet Departmanı 2017'den itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Bu departmanda yabancı hastaların kabulü ve ikameti için belli imkanlar tanınmıştır. Hastanenin bu bölümünde de seçilmiş göz doktorları faaliyet göstermektedir. Buna ilaveten aynı bölümde hastaların rahatlığının en iyi seviyede sağlanması için VIP kısmı da işe başlamıştır.
Farabi Hastanesi'nin Uluslararası Hastalar Departmanı hastaların durumunun taranması için 7 gözetim odasına da sahip olup yeni nesil internet, televizyon gibi iletişim ve imkanları da odalarda barındırmaktadır. Bu departmanda çalışanlar ise yabancı diller özellikle de İngilizce ve Arapçayı iyi seviyede biliyor. Bu hastanenin hasta kabul süreci ve de hastanenin imkanları ve avantajları ile tanışmak için Uluslararası Hastalar Departmanı'nın VIP bölümü başkanı Bayan Vesal ile yaptığımız mülakatı dinlemeye devam edin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ben Nerges Vesal. Tahran Farabi Hastanesi'nin Uluslararası Hastalar Departmanı IPD başkanıyım. Farabi Hastanesi, İran ve Batı Asya bölgesinin göz hastalıklarının tedavisinin kutuplarından biri olup, uzman kadrosu, gelişmiş ve teknolojiye dayalı donanımları ile hem tedavi hem araştırma alanında başarılı bir hastane olarak her daim yabancı hastaların da ilgi odağında yer almıştır. Bu ilgiden dolayı ise hastanede Uluslararası Hastalar Departmanı kuruldu. Biz faaliyetlerimize yaklaşık 1-2 yıl önce İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatı ile başladık. Burada doğrudan veya Sağlık Bakanlığı tarafından tanıtılan ve başvuran hastalara hizmet vermeye çalışıyoruz. Hastalar bize başvurmalarının ilk etabında dikkatlice uzman kadromuz tarafından muayene edilir. Herkesin bilmesini istediğim bir konuda Farabi Hastanesi'nde prematüre doğan bebeklere özel retinoblastoma, üveit ve ROP kliniklerinin faaliyet göstermesidir. Hastalarımızın çoğu Irak'tandır. Iraklar ise Kürt ve Arap olarak ikiye ayrılır. Hastalarımızın çoğu Süleymaniye ve Erbil, ardından da Kerbela ve Necef'tendir. Irak'ın ardından Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları ve Afgan hastalar Farabi Hastanesi'ne en çok başvuranlardır. Avrupa ülkelerinden bile başvuranlar var. İsveç, Hollanda ve Fransa'dan da tedavi görmek için buraya gelenler vardır. 2 yıl önce, 1 yıl içerisinde yaklaşık 700 yabancı hasta bu departmanda tedavi gördüler. Bunların 2/3 kadarı ameliyat oldu. Geçen sene ise bize başvuran 1253 yabancı hastadan 355'i ameliyat oldu. Başvuran hastaların bir bölümü siteden bize ulaşmıştır. Hastanenin sitesinde sağlık turizmi hizmetlerinden yararlanmak isteyenler için özel bir köşe ayrılmıştır. Buradan kişisel bilgilerini bize gönderebilirler. Biz de bu bilgileri inceledikten sonra onlara cevap veririz. Hasta İran'a gelip bize ulaştığında onu hemen Uluslararası Hastalar Departmanı'na göndeririz. Bu aşamada ben hasta ile görüşüp onunla konuşuyorum. Ardından operatör doktorlarla tanıtıp hastanın da rızası olduğunda tedavi sürecine ve cerrahiye başlıyoruz. Toplamda hastalarımızı 3'e ayırmak mümkün. Bir grup hastalar gözlerindeki tümörlerden dolayı buraya başvuruyorlar. Burada onkoloji bölümü bu hastalara bakmakla mükelleftir. Göz tümörü olan hastalar bu bölümde Doktor Feriba Kasımi ve ekibi tarafından profesyonelce tedavi görür. Kimi hastalarımız ise Lübnan, Suriye ve Irak'tan İran'a gelip radyoaktif yollar ile tedavi ediliyor. Bir başka grup ise kornea nakli için bize başvuruyor. Bunların sayısı da fazla. Üçüncü grup ise retina ameliyatları yapmak için bize geliyor. Bu çok zor ve özel bir ameliyattır. Biz de bu operasyonların uzman ekiplerce en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için tüm çabaları gösteriyoruz. Kimi zaman retina ameliyatı sırasında kornea nakli yapılması da gerekiyor. Böylece hibrit bir operasyon söz konusu. Ancak Farabi Hastanesi'nde bu zor ameliyatlar tam başarılı bir şekilde yapılmaktadır.
Değerli dinleyiciler, bu hastanenin verdiği hizmetler ve tedavi masraflarıyla ilgili daha fazla bilgi için farabi.tums.es.ir sitesine başvurabilirsiniz. Ayrıca farabi.vip@tums.as.ir adresine e-posta göndererek Farabi Hastanesi'nin Uluslararası Hastalar Departmanı ile irtibata geçebilirsiniz. Bunların yanı sıra hastanenin telefon numarası olan 0098-2152-83-730 ve 0098-2155-42-3070 numaralarını arayıp sorularınızı sorabilirsiniz. Buna ilaveten WhatsApp'ta 0098-93-39-8-0-850 numarası üzerinden de merak ettiğiniz soruları yöneltebilirsiniz.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Turizmi adlı dizi sohbetimizin 3. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şarkıyatçılar açısından İslam peygamberi. Değerli dinleyiciler, Şarkıyatçılar açısından İslam Peygamberi isimli dizi sohbetimizin 9. bölümüyle sizlerle beraberiz. Bu bölümde yine batılı araştırmacıların İslam'a ve Peygamber Efendimiz'e olan bakışını gözden geçirmek istiyoruz. Allah-u Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem gibi semavi ve melekuti bir şahsiyeti meb'us ederek insanlara büyük lütufta bulunup zulüm ve cehaleti onun vesilesiyle kısıtlandırdı. Allah Resulü'nün zuhuru ve onun bitmek tükenmek bilmeyen çabaları sayesinde insanlık dışı, hurafeye dayalı, akla aykırı gelenekler ve adetler kaldırıldı ve barbarlık ve despotluk devri büyük bir değişim yaşadı. Allah Resulü, yani son ilahi peygamberin zuhuru ile insani ilişkiler açısından da yeni bir döneme ayak basılmış oldu. İslam peygamberi mucizesinin göstergesi olan bilimsel ve pratik öğretilerin kapsayıcı kaynağı olan semavi kitabı ile yüzlerce milyon insanın ilgi odağına yerleşti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hayat vereceği vahye dayalı öğretileri yüce bir toplumun oluşması, insanların mutsuzluk ve saadetsizlik uçurumlarından kurtarılması için yeni bir yol haritası olarak addediliyordu. Ancak o tarihten günümüze dek İslam ve diğer dinler arasında da çatışmalar ortaya çıktı. Öyle ki bu süreç içerisinde birçok eserde bu dinleri karşılamak babında yazılmış oldu. Araştırmacılar ve tarihçiler İslam'ın başlangıcından günümüze dek Peygamber Efendimiz'in risaletiyle ilgili farklı eserler yazarak çok değerli ve zengin kaynakları günümüze miras bıraktılar. Bu arada Peygamber Efendimizin manevi ve karakteristik makamı parlak bir yıldız gibi nübüvvet semalarında varlık gösteriyordu ve peşinden giden Müslümanların sayısı da günden güne artıyordu. Peygamber Efendimizin büyüklüğünün en büyük kanıtı ise Kur'an-ı Kerim'de defalarca Peygamber Efendimiz'e selam verilmesi ve Allah Resulü'nün en iyi özellikler ve vasıflar ile anılmasıdır. Bu çerçevede Nisa suresinin 113. ayetinde şöyle buyurmaktadır: Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, bilmediğini sana öğretmiştir. Sana Allah'ın lütfu gerçekten büyük olmuştur. Kuşkusuz Peygamber Efendimizin azameti ve konumu, batılı ve doğulu uzmanların onayına ihtiyaç duymamaktadır. Çünkü bilimin ilerlemesi ve zamanın geçmesiyle Peygamber Efendimiz hakkında yanlış düşüncelere sahip insanlar bile daha iyi bir şekilde gerçekleri anlamış oldular. Ve bu ilahi peygamberin eşsiz özelliklerini ve bilimsel mahiyeti taşıyan sözlerini kavramış oldular. 19. yüzyılın sonlarında ise Müslüman yazarlar Avrupa dillerinde İslami kitaplar yazarak yanlış bilgileri düzeltip İslam'ın gerçek yüzünü göstermiş oldular. Bu dönemde Batılıların İslam'ı korkunç bir düşman olarak gösterme gayretleri azaldı. Hatta kimi Batılı toplumlarda ve kesimlerde Doğuluların özellikle de Müslümanların tanınmasına yönelik bir rağbet duygusu oluştu. İşte bu düşünce tarzı İslam'ın ve Doğu'nun tanınması yolunu da kolaylaştırdı. Batılı araştırmacıların eserlerindeki bu Doğu'yu tanıma isteğinin ortak yanı ise sayılarının artması ve çok daha yakından İslam ve Peygamber Efendimiz ile ilgilenmesidir. Batılı düşünürler İslam'ı ve Peygamber Efendimiz'i tanıdıkça hayrete düşüp hatta kimileri İslam'ı romantik olarak niteliyorlardı. Tabii bu İslam ve Peygamber Efendimiz'e Batı dünyasında olan kinin sonlandığı anlamına gelmiyor. Amerikan araştırmacı Washington Irving, Muhammed'in Hayatı ve Müslümanlar adlı eserinde 1849 yılında İslam peygamberinin gerçek yüzünü Avrupalı ve Amerikalı halka tanıtmaya çalıştı. Bu Amerikan yazar bu kitabı yayımladıktan 10 yıl önce Hristiyanları Moritanya kültürüne karşı barbarlık yapmakla itham etti. Washington Irving ayrıca 52 kitabı inceleyerek Muhammed ve Halifeler adlı kitabında açıklayıcı bir yazı ile İslam dini ile ilgili gerçekleri Batı'ya tanıtmaya çalıştı. Irving, Hristiyan misyonerlerin aksine bağnazlığı bir kenara bırakıp eleştiri, iftira ve boş töhmetlerden uzak durarak İslam ve Peygamber Efendimiz'i övdü. Irving, Peygamber Efendimiz'in daveti hakkında şöyle dedi: "Muhammed doğduğu yerde de dehası ve basiretiyle tanınıyordu. Muhammed eşsiz bir insan olup Arap kabileleri arasında özellikle de Kureyş'te en ünlü isimdi. Onun daveti şöhret kazanmak, sultan kurmak, iktidara ve görkeme sahip olmak için değildi. Çünkü zaten Muhammed Kabe'nin bekçisi, Mekke'nin büyüğü, ailevi olarak da büyük bir isimdi. Diğer yandan ise Muhammed geçmiştekilerin inançlarını nefyettikten sonra tüm bu toplumsal çıkarlar ve avantajlardan mahrum kalacağını biliyordu. Böyle olunca kin ve nefrete maruz kalacağını biliyordu. Ancak bundan korkmadı. Yine de Mekke'de uzun süre nefrete maruz kalarak vatanından da uzaklaşmak zorunda kaldı." Irving daha sonra muhatabına bir soru yönelterek onu gerçekle yüz yüze bırakmaya çalışıp şöyle yazar: "O zaman neden Muhammed yıllarca dünyanın izzeti ve görkemini bırakıp insanların serzenişleri ve azarlarına katlandı ve hedefinden hiçbir şekilde vazgeçmedi? Muhammed ömrünün büyük bir bölümünü geride bıraktığı bir sırada nübüvvetini herkese açıkladı. Muhammed kazandığı her savaşta hiçbir şekilde kimsenin malında, servetinde gözü yoktu. Muhammed kibir ve tekebbürden uzak olup görkem ve iktidar sahibi olduğunda davranışları geçenlere göre en ufak derecede değişmedi. Muhammed elinin altındakilere hep iyi davrandı ve günden güne de yaranları arttı ve bu görkem ve celalin doruğunda bile kim onun yanına giderse ona mütevazi ve samimi davrandı. Muhammed hiçbir zaman dünyayı asıl hedef olarak seçmedi. Öyle ki hanedanı da hiçbir zaman bu hevese kapılmamıştı. Ömrünü dinin gelişmesi yolunda fakirlere ve miskinlere yardım etmek için adadı. Öyle ki mübarek ömrünün son gününde bir kuruşu bile kalmamıştı. Bu yüzden bu denli dini yolunda fedakarlık yapan birinin din mucidi olduğunu iddia etmek doğru olmaz. Bunu cinnet geçirmeye bağlayanlar da gerçekten uzak bir kanaate sahiptirler. Halbuki onun mucizesi Kur'an ayetleri sağlam ve anlamlı olup bilinçli bir mahiyete işaret etmektedir. Irving kısa hikaye babası olarak Amerika edebiyatında tanınmaktadır. Irving zengin ve bezirgan kalabalık bir ailede dünyaya gelip gençlik çağından ağabeylerin teşvikiyle kendi edebi yeteneğini ve kabiliyetini geliştirdi. Irving hukuk dalında mezun olduktan hızlı bir şekilde avukatlıktan bıktı ve edebi faaliyetlerini makaleler yazarak başlattı. Irving, romantizm ekolünün öncü isimlerinden olup Victor Hugo ve Baba Alexandre Dumas'ı etkiledi. Bu Amerikan araştırmacı şöyle diyor: Muhammed hiçbir şekilde dünya talibi olmadı. Düşmanları ve muhaliflerinden o kadar ihanet ve alaya maruz kaldı ki vatanını bile terk etmek zorunda kaldı ve bu zahmetlere rağmen dine bağlı kalmak ve dinini sürdürmekten başka bir şey istemedi. Amine Muhammed'i dünyaya getirdiğinde semalardan Mekke'ye doğru bir ışık saçtı ve Muhammed göklere doğru bakıp açık bir dille şöyle dedi: Allah en büyüktür. Ondan başka bir ilah yoktur. Ben Allah'ın Resulüyüm. Washington Irving, Muhammed ve Halifeleri adlı 1909 yılında Londra'da yayımlanan kitabında şöyle yazmıştır: Kişisel ve özel davranışlarda adildi. Arkadaşlara, yabancılara, zenginlere, fakirlere, güçlülere, güçsüzlere, zevallılara aynı şekilde davranırdı ve merhameti ve muhabbetiyle insanların şikayetini dinleyip herkesçe seviliyordu. Son Peygamber Muhammed, sade bir yaşam sürdüren, iyi ahlaka, yüce düşüncelere ve derin fikirlere sahip biriydi. Onun kısa ve güzel sözleri büyük ve derin anlama sahipti. Bu yüzden o gerçekten de kerametli, kutsal bir şahsiyettir. Değerli dinleyiciler, Şarkıyatçılar açısından İslam Peygamberi isimli dizi sohbetimizin 9. bölümünün de sona geldik. Tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Edebiyat Yelpazesi. Değerli dinleyiciler, Edebiyat Yelpazesi adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizinle beraberiz. Bugünkü programımızda İranlı şair Mehdi Ahvan Salis'in hayatı ve şiir anlayışı üzerinde duracağız. Mehdi Ahvan Salis 1928'de Meşhed'de doğdu. 1949'da Tahran'a gelip hayatını burada devam ettirdi. 1950'de devlet karşıtı gösteride tutuklanıp serbest bırakıldı. İlk kitabı Organ 1951'de yayınlandı. 1959 ile 1965 yılları arasında Devlet Koleji'nde öğretmenlik yaptı. Ayrıca eğitim filmlerinde dublörlük yaptı. Çeşitli gazete ve dergilerde makaleler yazdı. 1959'da Şahname'nin Sonu adlı şiir kitabını yayınladı. Bu kitabında İran'ın bazı modern sosyopolitik sorunlarını ülkesinin kadim tarihindeki mit ve efsanelerin imgeleriyle bağdaştırdı. Bir yıl sonra bu Avesta'dan şiir kitabıyla dolaylı olarak devleti ve diğer sistem yapılarının tümünü eleştirdi. Böylece o ve arkadaşları dönemin zalim şah rejimi tarafından anarşist olarak nitelendirildi. Buna benzer birkaç davranışı sonucu 1967'de şair Salis bir daha kısa süreliğine saray hapishanesinde esir yattı. Çıktıktan sonra Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ulusal İran Radyo ve Televizyonu'nda göreve başladı. 1990'da Tahran'da vefat eden Salis'in mezarı Tuz'daki Firdevsi'nin mezarı yakınlarındadır. Salis'in makaleleri daha çok modern İran şiirinin eleştirilerini konu alır. Ayrıca onun şiiri modern İran şiirinde Şamlı'dan sonra Nevi şahsına münhasırlığı ile tanınır. Katıldığı haftalık televizyon programlarında sürekli modern İran şiirinin problemlerini ve geleceğini tartıştı. Ayrıca şiiri bir kimlik olarak kabul edip her İranlının kimliğini sonunda bulması gerektiğine işaret etti. Ahvan'ı modern Türk şiirinde herhangi biriyle mukayese etmek gerekirse onu en çok Metin Eroğlu'yla karşılaştırabiliriz. Onun dildeki yeni kelime yaratımı ve Farsçanın eski kelimeleri modern yorumuyla şiire taşıması, klasik ile modern şiir arasında biçimsel olarak bir köprü görevi görmesini sağlamıştır. Eski biçimleri yeni kelimelerle ya da eski kelimeleri modern formlar içinde kullanmasıyla da onu Turgut Uyar ile karşılaştırabiliriz. Ancak Farsça dil değişimi gibi bir kadere düçar olmamasına rağmen Salis de kullandığı bu formlarla Uyar gibi daha yeni bir şiir yaratamadı. Hatta ilk şiirlerine nazaran irtifa kaybetti. Çünkü şiire formu veren zaman ve o zamanda kullanılan dildir. Klasik şairler bile şu anda yaşıyor olsalardı bu zamandaki hayatın ve dilin ritmi gereği farklı bir şiir formu yaratmak zorunda kalacaklardı. Farklı coğrafya ve dil vadilerinden olmalarına rağmen hem Uyar hem Salis dolaylı olarak eski formların kendi zamanlarındaki dillere ait olduklarını ispatlamış oldular. M Modern İran şiirinde şiiri tercümeye fazla da uygun olmayan ilk şair Şamlı'dan önce Ahavan'dır. Çünkü o dilden bir tarih olarak istifade etti. Eş zamanlı olarak dilin tarihi de mukayese edildiğinde Salis'in nasıl bir ummandan seslendiği daha belirgin olarak karşımıza çıkacaktır. Salis çalışmalarından kısaca şunlara değinebiliriz. Arganon, kış, av, şuşu gördüm ve şimdi yeni bir bahar, hapiste sonbahar. Programımızın bu kısmında edebiyat uzmanı Sayın Doktor Ahmet Yeşil'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Sizi ve değerli dinleyicilerinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Mehdi Ahavan Salis, bildiğiniz gibi İran'ın modern edebiyatında, modern şiirinde öncü olan, iz bırakan önemli şahsiyetlerden biridir. Öncülüğünü Nima Yüşçin yaptığı yeni İran şiirinin önde gelen simalarından olan Mehdi Ahavan Salis, hem şiirle hem de şiir alanındaki inceleme türü çalışmalarıyla böyle bir üne kavuşmuştur. İlk yıllarında dünyaya gelmiş olduğu Meşet şehrinde eğitimini alan, burada edebi topluluklara girip klasik kalıplarla özellikle gazel, kaside alanında oldukça başarılı ürünler ortaya koymuş ve dönem şiir üstadları tarafından da özellikle klasik edebiyatın devam ettiricilerinden biri olduğu için takdir kazanmıştır. Şairin bildiğiniz gibi mahlası da Ümit mahlasını kullanmıştır. Bu da gerçi klasik şiirin devam ettiricisi anlamına gelebilecek bir tarzda bir mahlas. Meşet'te eğitimi tamamladıktan sonra şair Tahran'a yerleşmiştir. Burada öğretmenlik yapmıştır. Bu dönemde tabii Tahran'ın kendisine has siyasi ve edebi havasından uzak kalmaya çalışmıştır Ahavan Salis bir dönem. Tabii bu dönem içinde de eski şiirlerine devam etmiş. Klasik tarzda yazdığı şiirlerini devam ettirmiş. Ve Ergun'un adında 1951 yılında bir kitap, bir eserini yayınlamıştır. Ancak şair bu arada yeni şiire de ilgisiz kalmamıştır tabii. Ne kadar da klasik şiirin etkisinde olsa da yeni şiirden de etkilenmiş olan bir şairdir. Ahavan Salis öncülüğünü Nima Yüşçin yaptığı ve bu nedenle de hatta onun adıyla anılan Nima şiiri yeni şiirin önemli takipçileri arasında yer alır. O sadece takipçi ya da şiirinden etkilenerek şiirler, eserler vermiş biri değildir. Nima'nın o önemli yeni modern şiir teorisiyle ilgili edebiyat çevrelerine Nima'nın şiirini anlatan yazılar da kaleme almıştır. Yani bununla birlikte bir nevi insanlığa, edebi çevreye Nima'nın özelliklerini aktarmış bir şairdir. Öte yandan Ahavan Salis klasik şiir sosyetesi karşısında yani savunma ihtiyacı duyan, onunla ilgili eserler kaleme alan bir şahsiyettir. Bu anlamda da Ahavan Salis'in İran edebiyatında, İran şiirinde önemli bir şair olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada şunu da belirtmemiz gerekiyor. Nima'dan ayrı kendisi Ahavan Salis modern şiirle birlikte klasik kalıplara da bağlı kalarak işte gazel olsun, kaside olsun bu şiir, bu kalıplarda eserler vermiştir. Bunu çok iyi bir şekilde kullanmıştır. Dediğim gibi ilk dönem yazmış olduğu şiirlerde onun klasik şiirin takipçisi, devam ettiricisi olduğu edebi çevrelerce söylenmektedir. Devamında ise Tahran'a yerleştikten sonra modern şiirle tanışması, Nima Yüşçin şiirlerini kemale erdirmesi anlamında da modern şiirde çok önemli bir yere sahiptir.
Sayın Doktor Ahmet Yeşil'e değerli görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Evet değerli dinleyiciler, şimdi ise şairin Türkçeleştirilmiş 3. Gazel adlı şiirini sizlere okuyoruz. Ey benim sessizliğimin ve yalnızlığımın azametli ve bakire en güzel anlarının destekçisi ve sığınıkları. Ey benim tatlı ve azim şetim. Ey büyük delikanlı sokaklarda seninle çok gezmelerim. Baştan çıkmazı görünmeyen sokaklarda duyulan görüntüsü yasak arzular. Ki o sokaklardaki tek hoşnutluğumuz ve asma dallarının indiği sokaklarda nazlarının sessiz çiçekleriydiler. Asma dallarının indiği sokaklar ki utancımın kırmızı gülleri, sokaklar ki avuntuydular. Yol gitmeler, geceler boyu o sokaklarda, gümüş sahiline varmak için karanlığın orada, o seherde hem uykunun lezzetini getirmeden hatıra, söylenecek buğulu daha ne çok şey var seninle, sisli o sokaklarda. Gözlerin ki o sokaklarda en necip gazelleri okurdular, bir an olsun sözden uzak düştüler mi biraz olsun? Gözlerine sürerdi yine sözü pak efsunum benim, ey bütün temiz güzellikleri kendinde barındıran azim şet. Ey benim azamet dolu şetim, ey en uzaklara yol alan. O uzaklardan söyle bana, gurbet gecelerinde hangi yıldızdır seninle en parlak oturan? Ey benim gurbet gecelerimin kadim ortağı, söyle bana. Ey bakışlarının yokluğunda ışığını kaybetmişin ızdırap dolu anıların destekçi ve sığınıkları. Asma dallarının indiği acının karanlık ve artık ızdırap çiçeklerinin açtığı yokluğunun o sokaklarında gecelerdir hepsi kör. Oradan, o uzaklardan söyle bana, hangi yıldıza kadardır? Hangi yıldıza kadardır gecelerini aydınlık kılan güneş parçası? Evet değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya tekrar birlikte oluncaya değin, hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Tüm Tevrat okuyucuları Faran ismini bilir. Bu isim Yahudiler ve Tevrat'a inananlar için her zaman bir müjde kaynağı olmuştur. Merhaba. Bütün Milletlerin Ahmedi podcast'inin bir başka bölümüne hoş geldiniz. Bu podcast'te son peygamberin izlerini Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim gibi kutsal metinlerde arıyoruz. Bugün sizlerle birlikte Tevrat ve İncil'in ifadelerinde geçen o vaat edilmiş peygamberin, yani Allah'ın son elçisinin bir başka işaretini aramak istiyoruz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir Bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tüm Tevrat okuyucuları Faran ismine aşinadır. Bu isim Yahudiler ve Tevrat'a inananlar için her zaman bir müjde ile birlikte anılmıştır. Tesniye kitabının 33. bölümünde şöyle okuyoruz. Ve Allah adamı Musa'nın ölümünden evvel İsrail oğullarına okuduğu hayır dua şudur. Ve Allah adamı Musa'nın ölümünden evvel İsrail oğullarına okuduğu hayır dua şudur. Ve dedi, Rab Sina'dan geldi ve onlara Seyir'den doğdu. Paran dağından parladı. Bu ifadelerde Hazreti Musa aleyhisselam, vahyin geçmişten geleceğe uzanan serüvenini çocuklarına aktarmaktadır. Kendisi Sina dağında Allah ile buluşmuş ve vahiy orada almıştır. Firavun'un zulmünden kavmini kurtardıktan sonra onları mucizevi biçimde denizden geçirmiş ve Sina dağı eteklerinde yerleştirmiştir. Ardından da Allah'ın vahyini almak ve kavmini yönlendirmek üzere dağın zirvesine çıkmıştı. Rab Sina dağından geldi ifadesi bu vahyin inişini ve Hazreti Musa aleyhisselamın peygamberliğini simgeler. Peki peygamberlik zinciri nasıl devam etti? Hepimiz Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa'nın Allah'ın büyük peygamberi olduğunu biliriz. O Hazret'in faaliyet alanı bugün yaklaşık Filistin olarak bildiğimiz bölgeydi. Hazreti İsa aleyhisselamın annesi Meryem Beytülmukaddes'te ikamet ediyordu. Seir veya Sair adı da bu kutsal şehre yakın olan ve günümüzde Cebelil Halil olarak bilinen sıra dağlara işaret ediyor. İslam büyüklerinin bazı rivayetlerine göre Beytülmukaddes Hazreti İsa aleyhisselamın doğum yeridir. Bu rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem miraca çıktığında ve 7 kat semadaki hakikatleri gördüğünde Cebrail ona şöyle demiştir. İn ve namaz kıl. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de namaz kılmıştır. Ardından Cebrail şöyle demiştir. Nerede namaz kıldığını biliyor musun? Beytülmukaddes'te, İsa Mesih'in doğduğu yerde. Bu bilgiye dayanarak Yahudi, Hristiyan ve Müslüman inançları ile tarihi veriler doltusunda Hazreti Musa aleyhisselamın şu sözünü yorumlayabiliriz ve Seyir Dağı'nda doğdu. Bu ifade Hazreti İsa aleyhisselamın peygamberliğini işaret etmektedir. Ama Hazreti Musa aleyhisselamın bir sonraki ifadesi olan ve Paran dağından parladı neye işaret eder? Faran neresidir ve hangi peygamberin yaşadığı ya da yaşayacağı yerdir? İlginçtir ki Faran ismi Tevrat'ta ilk kez Yaratılış kitabında geçer. Bu kitabın 21. bölümünün 20. ve 21. ayetlerinde şöyle denir. Allah İsmail'le birlikteydi. O büyük çölün içinde büyüdü, usta bir okçu oldu ve Faran çölünde yaşadı. Peki Hazreti Musa aleyhisselamın müjdesinde geçen Faran, Hazreti İsmail'in yaşadığı yer ile aynı mı? Bir yoruma göre evet, Faran özellikle Hazreti İsmail'in ve soyunun yaşadığı bölgeyi ifade eder ve Tevrat'ta Allah'ın ışığının Faran Dağı'ndan parladığı ifadesi, Hazreti İsmail'in soyundan gelen bir kişiye işaret eder. Bugüne dek Hazreti İsmail'in soyundan yalnızca Hazreti Muhammed peygamberlik makamına seçilmiştir. Bu, Müslümanların Tevrat metnine dayandırdığı en önemli delildir. Aynı delil, İmam Rıza aleyhisselamın Yahudi alemiyle yaptığı münazarada da dile getirilmiştir. Ve biz bu tartışmanın ayrıntılarını podcast'in önceki bölümlerinde ele almıştık. İlginçtir ki 1851 yılında kaleme alınmış bir Arapça Tevrat çevirisinde Faran, günümüz Suudi Arabistan olan Hicaz olarak tanıtılmıştır. Bazı tarihçiler de bu yorumu eserlerinde dile getirmişlerdir. Örneğin Hicri Kameri 6. ve 7. yüzyıllarda yaşamış Yunan kökenli coğrafyacı ve tarihçi Yakut Hamavi, Ma'camul Baldan adlı eserinde şöyle yazmıştır. Faran, Mekke'nin isimlerinden biridir ve Mekke civarında bulunan Tellufaran adlı bir dağ atıfta bulunmuştur. Tüm bu işaretler ve elbette Kur'an-ı Kerim'deki açık ayetler, ki bu ayetler Mekke'yi Hazreti İbrahim'in evlatlarının yaşadığı bölge olarak tanımlar, Müslümanların şu kanaata varmasına yol açmıştır. Tevrat'ta bahsedilen Faran Hicaz'dır. Yani İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in peygamber olarak gönderdiği yerdir. Fakat şimdi gelin birlikte Tevrat'ta geçen Faran'ın tam olarak nereye işaret ettiğine bakalım. Tevrat en az iki farklı bölgeyi Faran adıyla tanıtmaktadır. İlk Faran, İsrail oğullarının Mısır'dan çıktıktan sonra yerleştikleri yerdir. Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kitabı olan Tevrat'ın dördüncü kitabı olan Sayılar veya Çölde Sayım kitabının 10. bölümü 12. ayetinde şöyle denmektedir. Ve İsrail oğulları Zin çölünden ayrıldılar ve Faran çölünde konakladılar. Ayrıca 13. bölüm 26. ayette ise şu ifadeye yer verilir. Ve Musa, Harun ve kardeş de Faran çölünde konaklayan İsrail halkının tümüne döndüler. Bu ifadeler İsrail oğullarının 40 yıllık çöl sürgünü döneminin bir aşamasına işaret eder. En yaygın teorilere göre İsrail oğullarının Mısır'dan çıkış güzergahı Nil Nehri'nin doğusundan başlayarak Sina Yarımadası'nın güneyine kadar uzanıyordu. Onlar Doğu Nil Deltası'ndan Sina Çölü'ne, oradan Sina Dağı'na ve nihayetinde Faran Çölü'ne geçtiler. Bu tanımlamaya göre Faran Çölü yaklaşık olarak Akabe Körfezi'nin batısında Suudi Arabistan'ın kuzeybatı sınırına yakın bir konumdadır. Günümüzde Tevrat'ta Faran olarak geçen bölgenin bazı kısımları Mısır'ın güneyindeki Sina vilayetinde, diğer kısımları ise Suudi Arabistan'ın kuzeyinde yer almaktadır. Tevrat'ta Faran adına ikinci kez ise Hazreti Musa aleyhisselamın 40 yıllık sürgünün sonunda İsrail oğullarına son sözlerini söylediği bölge olarak rastlanır. Tesniye kitabının 1. bölüm 1. ayetinde şöyle denir. Musa Ürdün'ün ötesinde, çölde, Suf'un karşısında, Arava'da, Paran ile Tofel, Laban, Haserot, Dizahab arasında bütün İsraillilere söylediği sözlerdir. Bu ayette Faran adı geçmiş olaylara ahlaki veya simgesel bir göndermede bulunduğuna inanılan bir dizi yer isminin arasında yer almaktadır. Yahudi yorumculara göre bu isimler yalnızca fiziksel konumları değil, geçmişteki olayların manevi anlamlarını da temsil etmektedir. Örneğin Dizahab altın buzağı olayına bir işarettir. Çünkü İbranice'de di'den dolayı ve zahab altın anlamına gelir. Dolayısıyla Dizahab altından dolayı anlamına gelir ve Musa aleyhisselam bu ifadeyle açıkça eleştirmeden büyük bir günaha dolaylı şekilde dikkat çekmektedir. Tofel kelimesi değersiz, boş veya temelsiz konuşmak anlamındadır. Laban kelimesi ise beyaz anlamına gelir. Bazı Yahudi yorumculara göre bu kelimeler İsrail oğullarının Tevrat'a karşı dile getirdiği temelsiz sözlere ve Allah'ın onlar için gökten gönderdiği beyaz rengiyle anılan ekmekten memnun kalmamalarını işaret etmektedir. Her halükarda eğer belirli bir yer kastediliyorsa, bu Faran'ın İsrail oğullarının 40 yıllık göçleri sırasında konakladıkları aynı büyük çölün bir parçası olduğu söylenmelidir. Faran adı Habakuk peygamberin kitabında da Musa'nın müjdesine benzer bir müjde kapsamında zikredilmiştir. Bu kitapta şöyle denmektedir. Ey Rab! Bana verdiğin haberi duydum ve yapacağın işler karşısında korku ve saygıyla sana ibadet ediyorum. Geçmiş yıllarda olduğu gibi gücünü yeniden bize göster ki kurtuluşa erişelim ve öfken esnasında merhametini hatırla. Allah'ı görüyorum ki temandan geliyor ve o mukaddes Faran dağından hareket ediyor. Yüceliği gökleri kaplamış ve yeryüzü onun hamd ve övgüsüyle doludur. Işıltısı güneşin doğuşu gibidir. Ellerinden ki gücü onlarda gizlidir, ışık yayılmaktadır. Bu şiirsel ifadeler Yahudi inancında Allah'ın kudretinin tezahürüne bir işaret olarak yorumlanmıştır. Bu açıklamalar iki farklı şekilde tefsir edilmiştir. Birinci yoruma göre bu sözler biri Teman'dan ve diğeri Faran'dan çıkacak iki peygamberin gelişini müjdelemektedir. Teman, kutsal kitapta Edom Vadisi'ndeki bir bölgenin adı olarak geçer. Bu vadi Filistin'in güneyinde yer alır. Edom çölü, Hazreti İshak'ın oğlu Esav'ın soyunun yaşadığı bölgedir ve Seir dağı da aynı coğrafyada yer almaktadır. Dolayısıyla bu müjde Hazreti İsa aleyhisselamın Sair dağındaki peygamberliğine yapılan bir gönderme olarak değerlendirilir. Ancak ikinci yoruma göre bu ifadeler bir peygamberin huzurunu müjdeler. Teman kelimesinin İbranice'deki anlamlarından biri güneye işaret etmektir. Yahudi geleneklerinde güney, sıcak rüzgarların ve ilahi güçlerin geldiği yön olarak kabul edilir. Dolayısıyla Teman'ın anlamlarından biri güney çölü olabilir. Bu güney çölü ki Faran dağları da burada yer alır, Arabistan ve Hicaz çölü olabilir. Tevrat metnine göre bu bölgeye de Tema ve Kaydar kabilelerin yaşadığı yerdir. Eşiya peygamberin kitabının 21. bölümünün 13. ve 17. ayetlerinde şu ifadeler yer almaktadır. Bu bir mesajdır Arap halkı için. Ey Tema bölgesinin halkı! Mültecilere yiyecek verin. İnsanları öldürmek üzere çekilmiş kılıçlardan, nişan alınmış oklardan ve savaşın her tür tehlikesinden kaçıyorlar. Sonra Rab bana dedi, tam bir yıl sonra Kaydar kabilelerinin görkemi yok olacak. Kaydar'ın okçuları en iyi savaşçılarındandır. Fakat onlardan çok azı hayatta kalacak. Tema ve Kaydar her ikisi de İsmail'in çocuklarındandır. Yaratılış kitabının 25. bölümünün 12 ile 15. ayetlerinde şöyle denmektedir. İşte İsmail'in oğullarının doğum sırasına göre adları İsmail'in ilk oğlu Nebayot, Kaydar, Edebeil, Mivsam, Mişma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafiş ve Kedema. Dolayısıyla Habakuk peygamberin Allah Tema'dan geliyor ve o mukaddes Faran dağından yola çıkıyor ifadesinden maksat, vahyin ve Allah'ın dininin Arabistan'dan gelmesidir. Ve bu dinin peygamberi Faran adlı dağlık bölgeden gelir. Bu durumda Tevrat'taki Faran, Arabistan ve Hicaz bölgesidir. Yani İsmail'in ve çocukların yaşadığı coğrafya. Faran dağlarının Arabistan topraklarında özellikle Mekke'nin çevresindeki dağlık alanlar olduğuna dair en güçlü kanıtlardan biri, Hazreti İsa Mesih'ten sonraki en etkili kişiliklerden birinin tarihi itirafıdır. Önceleri Yahudi bir haham olan, sonradan tutkulu bir Hristiyana dönüşen ve bugünkü Hristiyanlık temellerinde adı geçen en büyük şahsiyetlerden biri olan saygıdeğer Pavlus veya Hristiyanların tabiriyle Pavlus Nebi. Kendisi Galatyalılara yazdığı mektubunda şu tarihi itirafı dile getirir. Hacer, Sina Dağı'nın Hicaz'daki temsilidir. Bu tarihi ifade Hacer'in ve oğlu İsmail'in Hicaz bölgesinde yaşadıklarının açık bir kanıtıdır. Dolayısıyla Tevrat'ın İsmail'in yaşadığı yeri Faran olarak tanımlaması, Arabistan yani bugünkü Hicaz bölgesine bir göndermedir. Bu da Tevrat'ta geçen Faran'ın doğrudan Arabistan'ı ve peygamberlerin yaşadığı toprakları ifade ettiğini göstermektedir. Bu açıklama, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin doğumundan yaklaşık 600 yıl önce yaşamış Yahudi Hristiyan bir şahsiyet tarafından yapıldığı için artık konunun açıklığı ve netliği konusunda başka bir söz söylemeye gerek kalmamış gibi görünüyor. Pavlus'un sözlerinde Sina Dağı Allah'ın vahyinin bir simgesidir ve Pavlus Hacer'i ve oğlu İsmail'i Hicaz'daki Allah'ın vahyinin temsilcisi olarak tanımladığında Tevrat'ın Faran ismiyle andığı bölgenin hem Hacer ve İsmail ile hem de ilahi vahiy ile doğrudan ilişkili bir coğrafya olduğunu söylemek gerekir. Yahudilerin Allah'ın vahyinin Hicaz bölgesinden ve İsmail'in soyundan süreceğini bildiklerine dair bir başka delil, Eşya peygamberin Araplar ve İsmail'in çocukları arasında yeni bir dinin ortaya çıkacağına dair kehanetidir. Eşya peygamberin kitabının 4. bölümünde şöyle yazılıyor. Bakın, önceden bildirdiklerim gerçekleşti. Şimdi de yenilerini bildiriyorum. Bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum. Ey denizlere açılanlar ve denizlerdeki her şey! Kıyılar ve kıyı halkları. Rabbe yeni bir ilahi söyleyin. Dünyanın dört bucağından Onu ezgilerle övün. Bozkır ve Bozkır'daki kentler, kedar köylerinde yaşayan halk sesini yükseltsin. Selada oturanlar sevinçle haykırsın, bağırsın dağların doruklarından. Hepsi Rabbi onurlandırsın, kıyı halkları onu övsün. Yiğit gibi çıkaca gelecek Rab, savaşçı gibi gayrete gelecek. Bağırıp savaş çığlığı atacak, düşmanlarına üstünlüğünü gösterecek. Uzun zamandır ses çıkarmadım, sustum, kendimi tuttum. Ama şimdi feryat edeceğim, doğuran kadın gibi. Nefesim tutulacak, kesik kesik soluyacağım. Harap edeceğim dağları, tepeleri, bütün yeşilliklerini kurutacağım. Irmakları adalara çevirip havuzları kurutacağım. Körlere bilmedikleri yolda rehberlik edeceğim. Bilmedikleri yollarda onlara kılavuz olacağım. Karanlığı önlerinde ışığa, engebeleri düzlüğe çevireceğim. Yerine getireceğim sözler bunlardır. Onlardan geri dönmem. Oyma putlara güvenenler, dökme putlara, ilahlarımız sizsiniz diyenlerse geri döndürülüp büsbütün utandırılacaklar. Eşya peygamberin bu sözleri gelecekte doğacak ilahi bir kudretin müjdesidir. Bu kudret, Kedar kavminin topraklarından ortaya çıkacaktır. Hatırlarsak Kedar İsmail'in 12 oğlundan biridir ve ayrıca hatırlarsak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin soyu da Kedar'a uzanmaktadır. Bu durumda Tevrat'ın bu bölümü açık bir şekilde Hazreti Muhammed'in peygamberliğine ve İslam'ın Arabistan yani Hicaz topraklarında doğuşuna bir işaret taşımaktadır. Öyleyse Yahudilerin vaat edilen son peygamber yani o peygamber Kaydar'ın evladından İsmail'in soyundan geleceğini açıkça bildiklerini söylemek gerekir. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi onlar son peygamberi kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı. Tellufaran adıyla bilinen Mekke'nin dağları onların bildiği yerdi. Orası ilahi ışığın İsa'dan sonra Ahmet'le tamamlanacağı yerdir. Allah nurunun pırıltısı Musa'nın müjdesindeki ışıkla ve Habakuk peygamberin parlak sözleriyle ne kadar da benziyor Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Değerli dinleyiciler, bu bölümün sonuna kadar bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu konu ya da podcast hakkında görüş, soru veya öneriniz varsa İran Radyo'nun internet sitesi iranradio.ir üzerinden veya sosyal medya hesapları aracılığıyla düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızdan memnuniyet duyarız. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.